Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında ilerlemeye gayret ettiğimiz bu programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda Ayetel Kürsi'den devam etmiştik ve netice olarak programımızın son kısmında da Estaizu billah, bismillah وَلَا يُحَيْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ kısmında kalmıştık. İnşallah bu programımızda da oradan başlıyoruz. Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz
Şükürler
inşallah.
Şükürler olsun, elhamdülillah.
Allah iyilik sağlık versin.
Amin.
Hocam, en son belirttiğimiz kısımda kalmıştık. Arzu ederseniz oradan devam edelim. Buyurun.
Evet, bu ayeti kerime tabi zahiri manası anladığımız üzere Allah'ın ilminden, onun dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. Ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa bima şa. Bu konu üzerinde durmuştuk. Bu mana üzerinde durmuştuk. Ayrıca tasavvufi tefsirlerde, mesela Te'vilatun Necmiye'de peygamberimizin de bir takım hususi yönlerine işaret ediliyor. Allah Teala'nın ona verdiği özel bir takım ilimler dolayısıyla peygamberimizin de diğer insanların, diğer peygamberlerin bilmediği pek çok hususu bildiği, ona mahsus bir takım ilimler olduğu ifade ediliyor. Tabi peygamberimizin Allah katında hususi bir yeri var. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Bazı rivayetlerde işte Allah'ın ilk yarattığı şey benim ruhumdur veya nurumdur. Evvelü mâ halakallahu nuri veya ruhi şeklinde de bazı rivayetler var.
Evet.
Peygamberimize pek çok Allah Teala'nın hususi ilimler verdiği de rivayetlerden anlaşılıyor, tefsirlerden anlaşılıyor. Özellikle işte Miraç'ta Efendimiz'e gösterilen bir takım müstesna durumlar, kıyametin dehşeti, insanların durumu, cenneti cehennemi görmesi gibi pek çok farklı bilgiler peygamberimize verilmiştir. Peygamberimizin de bu geniş ilmi, Allah Teala tarafından kendisine lütfedilen bu geniş ilmini diğer insanların, diğer peygamberlerin bile hatta bu kadar geniş vukufiyete sahip olmadıkları, özellikle ümmetini hakkında peygamberimizin verdiği bilgiler dışında peygamberimizin hususi ilimlerini, o geniş ilimlerini tam olarak ümmetinin kavramasının da mümkün olamadığı şeklinde de yorumlanmıştır.
Evet.
Yani peygamberimizin bildiklerinin tamamını ümmeti bilmeyebilir. Peygamberimizin bir takım böyle hususi ilimlere sahip olduğu şeklinde de yorumlanmıştır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şeyhi, hocası Atpazari Osman Fazlı Efendi diye bir zat var.
Evet.
Kıbrıs'ta kabri Magosa'da Kutup Osman diye de tanınır bu zat. Risale-i Rahmaniye diye bir eseri var. Orada diyor ki peygamberlerin ilmi yanında, evliyanın ilmi, peygamberimizin ilmi yanında, diğer peygamberlerin ilmi, Hak Teala'nın, Allah Teala'nın ilmi yanında peygamberimizin ilmi, yedi denizden, yedi deryanın yanında, yedi deryanın, okyanusun yanında bir damla su nispetindedir diye bu şekilde ifade ediyor. Şeyin de Kaside-i Bürde diye meşhur malum bir kaside var.
Evet.
İmam Buhseyri'nin. İmam Buhseyri de Kaside-i Bürde'de diyor ki غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ مُلْتَمِسُ. Yani ashab-ı kiramın her biri denizden bir avuç veya okyanustan bir damla alırcasına Resulullah'tan almışlardır. Yani onun o uçsuz bucaksız deryasından, denizinden her biri kendi istidadına göre, efendim, kimisi bir avuç, kimisi bir damla o ancak o deryadan ilim almışlardır. Min noktatil ilmi ev min şekletil hikemi vakifune ledeyhi inde haddihim. Yani ilim ve hikmetten yanlarında bulunan, yani sahip oldukları ilim ve hikmetleri hadlerini bilerek almışlardır ondan, ama onun huzurunda durmuşlardır, onun huzurunda hadlerini bilmişlerdir şeklinde İmam Buhseyri de bu hususta peygamberimizin bu müstesna, geniş, kendine mahsus Allah'ın lütfettiği bu ilimler konusunda da böyle bir iki beytini burada aktarmış olduk.
Evet hocam, arzu ederseniz buradan da tekrar devam etmiş olalım. Vesi'a kürsiyyuhu semavati vel ard. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır anlamına gelen bu kısımda devam edecek olursak, burada geçen ifadeler, özellikle de manasını vermek istedim. Kürsü, gökleri ve yeri kaplaması ve kaplama meselesi. Önce arzu ederseniz kelime anlamlarından yola çıkalım, sonra da ifade ettiği şekliyle devam edelim.
Evet, zaten ayet de bu Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesidir. Üzerinde durduğumuz ayetel kürsi.
Evet.
Bu işte ayetin içinde yer alan bu ifadelerden hareketle kürsi ayeti, ayetel kürsi diye isimlendirilmiştir. Kürsi, Türkçe'de kürsü diyoruz ama Arapça'da kürsü genellikle tahtadan yapılan sandalye veya koltuk diye Türkçe'de ifade edilen bir ev eşyasıdır aslında. Kürsi,
evet.
Kürsü ya da Allah Teala'nın tabii kürsüsünü, büyüklüğünü ve genişliğini ifade etmek üzere göklerin ve yerin onu kuşatamayacağı, yani Allah'ın kürsüsünün göklerden ve yerden daha geniş olduğu ifade ediliyor. Yani onun kürsüsü o kadar geniştir ki gökleri de yeri de kaplamıştır. Onları da içine almıştır. Onlardan daha büyüktür manasınadır. Aslında bu ifade Allah'ın azametini, Allah'ın büyüklüğünü tasvir etmek, ifade etmek için ifade bir temsilden ibarettir. Bir bakıma öyle düşünebiliriz. Bir temsildir. Tabii bazı alimlere göre, özellikle halef uleması, sonradan gelen ulemaya göre aslında ne kürsü vardır ne de oturan vardır. Bu bizim anladığımız manada.
Evet.
Beşeri manada haşa kürsü deyince haşa Allah'ın bizim bildiğimiz gibi bir kürsüsü var gibi düşünmemek gerekir. Böyle olmadığını, bunun bir teşbih, benzetme olduğunu, Allah'ın büyüklüğünü, azametini, kudretini, onun sonsuzluğunu anlatmak için bir temsil olduğunu ifade etmişlerdir. Tabii selef uleması ise onlar malumunuz Kur'an-ı Kerim'i, hadislerde yer alan bu tür lafızlara müteşabih lafızlar diyebiliriz. Bunları olduğu gibi kabul ederler, yorumlamazlar. Allah'ın kürsüsü vardır, gökleri yeri kaplamıştır ama keyfiyetini biz bilmeyiz şeklinde ifade ederler. Ama demek ki halef uleması bunun bir Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini, onun kürsüsünün genişliğini anlatmak için bir temsil olduğunu ifade etmişlerdir. Tabii Allah Teala insanlara zatını, sıfatlarını, büyüklüğünü efendim anlatmak için insanlar efendim dünya hayatında büyüklerine, hükümdarlarına karşı takındıkları tavırlara uygun bir tarzda Allah Teala kendisini tanıtmaktadır. Bunun bir benzeri nedir? Mesela Kabe, Beytullah diyoruz. Allah'ın evi diyoruz.
Evet.
Nasıl ki tabii geçmişte insanlar krallarının, hükümdarlarının evinin etrafında gezip dolaştıkları için, etrafında dönüp dolaştıkları gibi biz ne yapıyoruz? Kabe'yi tavaf ediyoruz. Bu sembolik, mecazi bir anlam ifade ediyor. Allah Teala burasının ziyaret edilmesini gücü yetenlere, imkanı olanlara farz kılmıştır. Nasıl ki insanlar büyüklerinin, meliklerinin, hükümdarlarının, padişahlarının sarayını ziyaret etmek ister, etrafında dolaşırlarsa, bir bakıma mecazi olarak nedir? Beytullah dediğimiz Kabe, sembolik olarak Allah'ın evi yerindedir ve tavaf onu dolaşmak manasındadır.
Evet.
Yine bir hadis-i şerifte Hacerul Esved, o Kabe'nin köşesinde, bir köşesinde bulunan Hacerul Esved, Allah Teala'nın sağ eli olarak ifade edilmiştir, takdim edilmiştir ve öpülmesi sünnettir. Peygamberimiz de öpmüştür. İnsanlar da ne yaparlar? Büyüklerinin ellerini öperler. İşte kıyamet günü kulların, melekler, peygamberler ve şahitler huzurunda hesaba çekilmesi gibi, mizanın kurulması gibi hadiselerde bu şekilde buna benzetilebilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de arştan bahsediliyor. Allah Teala'nın arşından bahsediliyor. Arş da ne demektir? Taht demektir. Taha suresinin 5. ayet-i kerimesinde Estaizu billah Er-Rahmanu alel arşi steva. Rahman arşa istiva etti buyurularak Allah Teala için bir arş, yani bir hani dünya hükümdarlarının şeyine de arş deniyor. Tahtına da arş,
evet,
deniyor. Allah Teala için bir arş. Ardından bir kürsi Allah Teala'ya nispet edilmiştir. Nasıl ki işte yani benzetecek olursak, nasıl ki Kabe, Beytullah'ı tavaf etmek, Hacerül Esved'i öpmek hususunda bir sembolik mana varsa, bu arş ve kürsi ile ilgili anlatılan, ifade edilen ayet-i kerimelerde hususları da bunlara benzeterek kavramaya çalışabileceğimizi söylemişlerdir alimler. Yine bazı alimler, özellikle dediğimiz gibi halef uleması, sonradan gelen alimler, selef uleması değil de bu ifadelerin Allah'ın azamet ve kibriyasını, büyüklüğünü, yüceliğini anlatmak için olduğunu, kürsi ve arş gibi hususların olduğunu kabul etmişlerdir. Allah elbette nasıl Beytullah diyoruz, Allah'ın evi diyoruz, haşa Allah o mekanda Beytullah dediğimiz Kabe'de onun içinde bulunmaktan münezzeh ise, bu sembolik bir anlam ifade ediyorsa, aynı şekilde Allah'ın kürsüsü olması, yani bir sandalye, koltuk manasına ya da arşı, tahtı olması haşa bir maddi manada değildir. Bizim anladığımız manada değildir. Bunların da söylediğimiz şekilde Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini, onun kudretinin, varlığının genişliğini anlatmak üzere sembolik ifadeler olduğu söylenmiştir. Fahrettin Razi şöyle bir değerlendirme yapıyor bu konuyla ilgili. Kürsi diyor, arşın önünde bulunan ve yedi kat semayı kuşatan bir cisim olarak ifade ediyor kürsiyi. Tabi cisim derken bizim anladığımız manada değil. Yeryüzünün küre şeklinde olduğunu söylüyor. Ve dünya seması, dünyanın seması onu hani yumurtayı kuşatan dış kabuk gibi. Ki Fahrettin Razi demek ki dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor.
Evet.
Zaten öyle, yani birinci dünya seması onu hani yumurtanın etrafını kuşatan beyaz kısım veya kabuğu gibi onu kuşattığını söylüyor. Ve arşın her şeyi kuşatmasına varıncaya kadar bu böyle devam ediyor. Yani birinci dünya seması, diğer ikinci sema, yedi kat sema gibi böyle iç içe girmiş. İşte ortada dünya, onun dışında dünya seması, ikinci sema, üçüncü sema, arş dediğimiz şeye kadar bu kuşatmanın, ihatanın böyle devam ettiğini söylüyor. Bir rivayet var, tefsirlerde de bu rivayet nakledilir. Mesela İbn Kesir tefsirinde de geçiyor bu rivayet. Peygamberimize nispetle peygamberimiz buyuruyor ki mes semavatu seb'u vel aradun es seb'u minel kürsi illa ki halkatin fi felatin. Yedi kat gök, yedi kat yer kürsüye nispetle çöle atılmış bir halka gibidir. Bir yüzük gibi, bir halka gibi. Ya bir halkayı düşünün, o çölün uçsuz bucaksız genişliğini düşünün. O halka ne kadar çölde yer tutuyorsa yedi kat gökle yedi kat yer de Allah'ın kürsüsünün genişliğine nispetle bir halka, işte o efendim çöldeki atılmış bir halka kadar gibidir gibi bir mana ifade ediyor. Yani Allah Teala'nın kürsüsünün ne kadar geniş olduğunu ifade etmiş oluyor.
Evet.
Et-Tevilatun Necmiye de kürsü hakkında şöyle bir yorum var. Diyor ki hiçbir Müslüman Kur'an ve hadislerin haber verdiği Allah'ın isimleri, Kur'an, sünnet ve salih selefin yorumladığının dışında başka bir yoruma kalkışmamalıdır. Yani bu Kur'an'ın ince sır ve işaretlerini sezen ve ifade ettiği manaları ve gerçekleri kavrayan Allah'ın has kulları, kendilerine keşfolunan bir takım özel, hususi manaları, işaretleri, bu özel isimlerin zahirdeki, suretteki manalarını iptal edecek şekilde takdim etmemelidir, etmemesi gerekir. Mesela bazı günümüzde de bir takım böyle uçuk kaçık yorumlar var. İşte cennettir, cehennem, mizan, sırat, cennetteki huriler, saraylar, nehirler, ağaçlar, meyveler. Efendim diğer taraftan işte bu kainatla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen arş, kürsi, güneş, ay, gece, gündüz vesaire gibi. Bunlardan hiçbiri zahirde anladığımız manayı tamamen ortadan kaldıracak şekilde, bu mücerret bir manadır, soyut bir manadır, semboliktir, tamamen semboliktir gibi böyle bir tevile gidilmemesi gerekir. Bilakis bunları geldikleri şekilde kabul etmek gerekir. Manalarının hakikatleri nedir? Onu suret aleminde Allah Teala'nın yarattığı her şeyin ahiret dediğimiz mana aleminde bir benzeri olduğunu kabul etmek gerekir. Allah'ın mana aleminde yarattığı bir şeyin benzeri, halk aleminde de, bu bizim yaşadığımız şehalet aleminde de bir benzeri vardır ki ayet-i kerimelerde buna işaret eden hususlar da var. Dolayısıyla burada Necmettin Dayı Hazretleri'nin söylediği, ya bunlar hep semboliktir, şöyledir, böyledir gibi, bunların hakikati yokmuş gibi, özellikle arş, kürsi, cennet, cehennem, sırat vesaire gibi bu noktaya getirmek bir bakıma İslam'ın altını oymak manasına da gelir. Bunu ifade ediyor. Tabii evet. İnsanın da bir manevi yönü var. İnsanın bir manevi tarafı var. İnsanda kalp dediğimiz manevi bir latife var. Bu arşa benzetilmiştir. Arş tabii daha geniş. kalp ruhun istiva ettiği mahaldir. Yani demek ki nasıl Errahmanu alel arşisteva, Rahman arşa istiva etti. Efendim kalp de ruhun yerleştiği bir yerdir, mahaldir. Yine insanın manevi yönü itibariyle baktığımız zaman insanda kürsinin karşılığı sır latifesi olarak ifade edilmiştir. İşte Rahman'ın istiva ettiği mahal olan arş, mümin kişinin kalbinin genişliğine nispetle yerle gök arasında bırakılmış bir halka gibidir şeklinde sufiler değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Yani insan demek ki kalp alemi bütün bunları kavramaya, ihate etmeye müsait, daha geniş bir manevi latife olarak değerlendirilmiştir.
Evet.
Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisinde de bununla ilgili bazı beyitler var. Mana olarak isterseniz kısaca arz edelim. Peygamberimiz diyor, buyurdu ki diyor Mevlana, ben ne yukarıya ne aşağıya sığmam. Aşağıya yukarıya sığmam. Zaten aşağı yukarı dediğimiz şey, bizim bulunduğumuz dünya üzerinde bulunduğumuz için yukarı aşağı diyoruz. Aslında hani bugünkü müsbet ilimde diyor ki uzaya çıktığımız zaman neresi yukarı neresi aşağı. Yukarı aşağı tabii o zaman nispetler değişiyor, farklılaşıyor. Ben diyor yukarıya ne yukarıya ne aşağıya sığarım. Yere, göğe, arşa, ferşe de sığmam. Ey aziz sen beni kendine yakın bil. Ki Allah Teala ayet-i kerimelerde bize bizden yakın olduğunu, şah damarımızdan yakın olduğunu, bizimle beraber olduğunu haber veriyor. Benim mümin kulumun nasıl işte göklere yere sığmazken mümin kulumun kalbine nazar etmeme, oraya sığmama diyor, sen şaşıracaksan ona şaşır. Eğer beni ararsan müminlerin gönlünde ara. Efendim arşın büyüklük ve uzunluğu elbette çok geniştir, pek fazladır. Fakat mana alemine eren kimseye göre suretin ne önemi var? Yani demek ki her şeyi suretle düşünmemek, bu sadece baş gözüyle, sadece kuru akılla hesap etmemek, ölçmemek gerekir. Mana aleminin elbette surete göre genişliği efendim metreye, endazeye sığmayacak kadar çok geniştir.
Evet hocam, arzu ederseniz buradan da devam etmiş olalım. Ayetin devamında gelen ifade ise estaizu billah. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez.
Buyurun. Evet, yani bu işte Ayet-el Kürsi'de Allah Teala bize kendisini tanıtıyor. Hem işte onun kürsisinin göklerden geriye içine geniş olduğunu, onları içine aldığını, ihata ettiğini haber verirken, ayrıca göklerde ve yerde bulunanlar, gökleri ve yeri koruyup gözetmek Allah'a ağır gelmez. Yani onlara yaratmak, rızık vermek, yaşatmak, her türlü ihtiyaçlarını görmek, onlarla beraber olmak, görmek, gözetmek hiçbiri Allah Teala'ya zor ve ağır gelmez. Allah Teala için uzak, yakın, az, çok gibi bir ayrım yoktur. Hepsi onun için aynıdır. Büyüğüyle, küçüğüyle, cisimleriyle bütün kainatın yaratılması Allah Teala için eşittir. Yani küçücük bir zerreyi meydana getirmekle çok muazzam şeyleri meydana getirmek Allah Teala bakımından aynı mesabededir. Onun için güçlük, zorluk diye bir şey yoktur. Bir şeyin az olması Allah Teala için veya küçük olması, onu yaratmak, yaşatmak, rızık vermek bakımından Allah Teala'ya bir kolaylık teşkil etmediği gibi bir şeyin çok olması, büyük olması da Allah Teala için bir zorluk getirmez. Çünkü Allah Teala Yasin suresinde de geçtiği üzere İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Allah Teala bir şeyin olmasını murad ettiği zaman, bir şeyi yaratmak istediği zaman sadece ona ol demektir. Allah Teala'nın işi ol demektir ve o şey derhal meydana gelir. Yani Allah Teala için dediğimiz gibi bir zorluktan, bir meşakkatten bahsetmek söz konusu değildir.
Evet. Estaizu billah ve huvel aliyyül azim. O yücedir, büyüktür. Hocam buyurun.
Evet, burada Ayet-el Kürsi Allah Teala'nın bu iki ismi ile tamamlanmış oluyor. Birisi El-Ali ismi, biri de El-Azim ismi. El-Ali ismi Allah Teala'nın zatı ile benzeri ve ortağı olmaktan münezzeh olduğunu, onun her şeyden yüce olduğunu, ne zatı itibariyle hatta sıfatlarının künhü itibariyle hiçbir varlığın ona benzemediğini, onun her şeyden hem zatı itibariyle yüce olduğunu, ortağı olmadığını, ortağı olmaktan münezzeh olduğunu ifade ediyor. Leyse kemislihi şey ve huvessemi'ul basir. Allah Teala'nın benzeri hiçbir şey yoktur. El Azim ismi de Allah'ın büyüklüğünü, azametini ifade ediyor. Onun yanında hiçbir şeyin onunla mukayese edilemeyecek kadar Allah'ın büyük olduğunu. Yoksa burada şu şundan büyüktür gibi basit bir büyüklük değil bu. Yani Allah Teala'nın yegane azamet sahibi olduğunu ifade ediyor. Bu uluv, yani El Ali isminin kökü olan El Uluv, yani yücelik, Allah Teala'nın kadir ve şerefinin, kudret ve mertebesinin üstünlüğünü ifade etmektedir. Yoksa buradaki yücelik, yükseklik mekan bakımından değildir. Yani Allah'ın El Ali olması, yüce olması, yüksek olması mekan bakımından değildir. Allah Teala mekandan, ki Arapçada ona tehayyüz deniyor. Yani bir mekana yerleşmiş olmak, bir mekanda yer tutmak gibi hususlardan, mekana bağlı olmaktan Allah Teala münezzehtir. Mekanı da yaratan odur, zamanı da yaratan odur.
Evet.
Tabii biz insanoğlu zamansızlık, mekansızlık dışındaki bir şeyi veya bizim zamanımız, mekanımızın ötesindeki bir hayatı, Allah Teala'nın hayatını kavramakta elbette zorlanıyoruz. Çünkü biz mekan ve zaman denizi içinde yaşıyoruz. Onun dışına hiç çıkmamışız. Dolayısıyla bizim böyle bir zorlanmamız var. İnsanın böyle bir zorlanma tarafı var ama Cenab-ı Hak bizim zamanımızla, mekanımızla mukayyet olmaktan, belli bir zamanla, belli bir mekanla sınırlı olmaktan münezzehtir, yücedir. Azamet ise, El Azim isminin dayandığı azamet, büyüklük, Allah'ın mehabetini, kahrını, kibriyasını, büyüklüğünü ifade etmektedir. Tabii buradaki büyüklük de dediğimiz gibi bir şeye mukayese olarak değil, cisim ve cevherlerde olduğu gibi bizim maddi varlıklarda gördüğümüz büyüklük, hacim ve miktar bakımındandır ama Allah Teala yine bu manada değildir. Yani onun büyüklüğü bir şeye kıyasen büyüklük manasında değildir. Böylece işte bu ayet-i kerime bu iki isimle tamamlanmış oluyor.
Evet.
Şöyle ayet-i kerimeler dediğimiz gibi kürsi ayeti denilmesi, içinde geçen kürsi, Allah Teala'nın kürsisine nispetle bu isim verilmiş ama esas itibariyle bu ayeti kerime Cenab-ı Hakk'ı bize geniş manada tanıtıyor. Allah'ın yüce zatına, sıfatlarına ait esas temel meseleleri bu ayeti kerime konu edinmektedir. Allah vardır, o tektir, birdir. Allah diridir, hayat sahibidir. Bizatihi vacibül vücuttur. Yani Allah varlığını hiçbir şeye borçlu değildir. Onun varlığı kendisindendir ve varlığı zorunludur. Diğer mahlukat gibi, diğer varlıklar gibi başkasına muhtaç değildir. Her şeyi Allah yaratmıştır. Kayyumdur. Yani hem kendi zatıyla kaimdir. Var olmak için kendi zat, varlığı kendi zatındandır. Başkasına muhtaç değildir. Bilakis kayyumdur. Onun dışındaki bütün varlıklar onun var etmesiyle, onun hayat vermesiyle, rızık vermesiyle, imkan vermesiyle diğer varlıklar ayakta durur. Diğer varlıklara da hayat veren, her yönden ayakta tutan odur. Allah Teala belli bir mekan tutmaktan, belli bir yere girmekten, belli bir yerle sınırlı olmaktan, yani hulul deniyor ona, bunlardan münezzehtir. Maddi bir şeye girmekten beridir. Allah Teala da tegayyür, yani değişiklik olmaz. Çünkü yani biz insanız. Allah Teala dışındaki varlıklar, işte bir iş yaptığımız zaman yoruluruz. Bize göre kolay olan var, zor olan var. Ama Allah Teala için hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Yine Allah Teala gevşeklikten, fütürden, fütür deniyor Arapçada ona, gevşeklikten münezzehtir. Yani Allah Teala uyumaz. Hatta uyuklama, bunlar Cenab-ı Hak için düşünülemez. Allah Teala ile diğer varlıklar arasında ne zatı bakımından ne sıfatları bakımından bir benzerlik yoktur. Ruhlara, bedenlere meydana gelen, bizim gerek ruhumuzda gerek bedenimizde bir takım değişiklikler meydana geliyor. Bu tür şeyler Allah Teala hakkında düşünülemez. Gördüğümüz, göremediğimiz bütün kainatın, varlıkların, mülk aleminin, melekut aleminin, ruhlar aleminin, melekler aleminin bütün hepsinin sahibi odur. Her şeyi, hepsini yaratan odur. Tabii Allah Teala izni olmaksızın Onun katında kimse ne şefaatte bulunabilir? Büyük küçük, gizli açık, bütün eşyayı bilen, her şeyi bilen, ilmi sonsuz olan, her şeyin ilmi kendisinde bulunan yegane zat odur. Allah Teala peygamberlerine, diğer mahlukatına dilediği kadar bu sonsuz ilminden bir kısmını bildirmiştir. Allah Teala bildirdiği kadar onlar bilgi sahibi olmuşlardır. Yoksa Allah'ın ilmini tam olarak hiçbir varlık ihata edemez. Yine Allah Teala için bir zorluk yoktur. Hiçbir şey ona zor değildir. Allah Teala'ya yine bir işle meşgul olmak, onu başka bir işle meşgul olmaktan alıkoyamaz. Külle yevmin huve fî şe'n. Her an Cenab-ı Hak sonsuz, sayısız, sınırsız işle meşguldür. Bütün mahlukatıyla beraberdir. Bir anda yaratan, var eden, yok eden, öldüren, dirilten, rızık veren, sınırsız sayısız işleri bir anda meydana getiren odur. Ve bu sınırsız işleri yaparken birisiyle veya birçok işle meşgul olurken başkalarından o işler onu alıkoymaz. O insanın aklının, düşüncesinin, vehminin kavrayabileceği şeylerden yüce ve idrakinin kuşatamayacağı kadar büyüktür. Yani Allah Teala hakkında, özellikle zatı hakkında ne kadar onu yüceltsek, ne kadar büyütsek bile Allah Teala ondan yücedir, daha büyüktür, sınırsızdır. Bu sebeple işte bu Ayetel Kürsi'yi bu özetlemeye çalıştığımız bu geniş ihatalı manalarından dolayı Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti olarak Peygamberimiz ifade etmiştir. Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnne a'zama ayetin fil Kur'an ayetul kürsi. Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ayet bu kürsi ayetidir. Ayetel kürsidir. Men qara'aha ba'athallahu meleken yektubu min hasenatihi ve yemhu min seyyiatihi ilel gadi min tilke sa'a. Kim bu ayeti okursa, bu ayetel kürsiyi okursa Allah Teala ona bir melek gönderir. O melek de o andan itibaren, okuduğu andan itibaren ertesi güne kadar bu kişinin iyiliklerini yazar, bu kişiye sevap yazar ve günahlarını silmeye devam eder şeklinde. Müslim'de, Darimi'de de geçen bir hadis-i şerif bu. Efendimiz bu dolayısıyla bu ayeti, Bakara suresinin 255. ayetini, Ayetel Kürsi'yi Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti olarak ifade etmiştir. İmam Suyuti El-İtkan adlı bir eseri var. Orada diyor ki Ayetel Kürsi Allah'ın isimleri konusunda hiçbir ayetin ihtiva etmediği özellikleri, geniş manaları kapsamaktadır diye ifade ediyor.
Evet.
Ayetel Kürsi'nin bir takım hususiyetleri var. Farklı özellikleri var. Mesela 17 yerde bu ayette Allah ismi ya açıktan zikredilmiş ya da kapalı şekilde ona işaret eden lafızlarla, zamirlerle demek ki bir ayette 17 defa Allah Teala ya açık olarak ya da işaret yoluyla bu ayet-i kerimede zikredilmiştir. Yine bu ayet-i kerimede geçen El-Hay El-Kayyum, Allah'ın bu isimleri bazı alimlere göre veya bazı rivayetlere göre ismi azam olarak, Allah'ın en büyük isimleri olarak ifade edilmiştir. Hatta şöyle de bir rivayet var, şöyle bir nakil var. Ashab-ı kiram kendi aralarında Kur'an-ı Kerim'in en efdal, en faziletli ayetinin hangisi olduğu hakkında konuşuyorlardı. Hazreti Ali onlara Ayetel Kürsi varken başkasını mı arıyorsunuz dedi. Sonra şöyle devam etti. Peygamberimizin şöyle buyurduğunu nakletti kendisine. Ey Ali, insanlığın efendisi, beşerin efendisi Adem Aleyhisselam. Arapların efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Fakat övünme yok. Ben bunu övünmek için söylemiyorum. Farisilerin, İranlıların efendisi Selman'dır. Rum'un efendisi, Rumların efendisi Suheyb'dir. Habeşilerin efendisi Bilal'dir. Dağların seyyidi, efendisi Tur Dağı'dır. Günlerin efendisi, seyyidi Cuma günüdür. Kelamın efendisi, sözlerin efendisi Kur'an'dır. Kur'an'ın efendisi Bakara suresi. Bakara suresinin efendisi de Ayetel Kürsi'dir şeklinde Efendimizin buyurduğunu nakletmiş Hazreti Ali. Yine Hazreti Ali'den rivayette göre içinde Ayetel Kürsi'nin okunduğu bir evi şeytanlar 30 gün terk ederler. Oraya 40 gece sihirbaz giremez. Ey Ali, sen bunu çocuklarına, hanımına ve komşuna öğret. Zira ondan daha büyük ayet inmedi şeklinde de yine bir rivayet vardır. Yine başka bir rivayete göre her farz namazın ardından Ayetel Kürsi'yi okuyan kimseyi ölümden başka hiçbir şey cennete girmekten alıkoymaz şeklinde bir rivayet var. Buna ancak sıddıklar, abidler devam eder. Ki demek ki biz hani namaz tesbihatında ne yapılıyor? Sürekli özellikle biz de artık cemaat toplu olarak da yapıyoruz.
Evet.
Ayetel Kürsi'yi bazen açıktan veya çoğu zaman sessiz olarak okuyoruz. Demek ki bunun dayandığı şey bir takım rivayetler var. Yine rivayetin devamında her kim yatağına vardığı vakit bu ayeti okursa Allah Teala onu, komşusunu, komşusunun komşusunu ve etrafında bulunan diğer kimseleri kötülüklerden, belalardan emin kılar şeklinde de rivayet devam ediyor. Dolayısıyla demek ki dilimiz Ayetel Kürsi'ye alışık olacak, ıslak olacak. Özellikle namazlardan sonra yatarken, efendim kalkarken vesaire bu Ayetel Kürsi'yi sık sık okumakta fayda var. Yine özellikle tabii cinleri de Cenab-ı Hak yaratmış. Cinler de bizim dışımızda ateşten yaratılmış latif varlıklardır. Hani insanların birbirine zarar olduğu gibi zaman zaman hani bir insan ne yapıyor? Zarar da fayda da Allah'tan elbette değil mi? Her şeyi evet. Yaratan Cenab-ı Hak'tır. Ama ne yapıyor? Bir insan silah çekip bir başkasını öldürebiliyor, yaralayabiliyor. Yani insan insana zarar verebiliyor. O fiili de yaratan Cenab-ı Hak ama o fiilin kazananı, kasibi kuldur. İşte aynen böyle olduğu gibi cinlerin de bir takım kendilerince güçleri var. İnsanlara zarar verebiliyorlar, rahatsız edebiliyorlar, eziyet edebiliyorlar. İşte efendim bu özellikle kötü cinlerin zararlarından, tesirlerinden korunma konusunda Ayetel Kürsi'nin tesirinin fazla olduğu söyleniyor. Tabii bu biraz da tecrübeyle elde edilen bilgiler bunlar. Özellikle demek ki bu tür sıkıntıya maruz kalan insanlar cinlerden, şeytandan, bir takım kötü ruhani varlıklardan korumak, korunmak, onları kendilerinden uzaklaştırmak gibi hususlarda bu Ayetel Kürsi'nin faydasını görmüşler. Bunu naklediyorlar. Dolayısıyla demek ki biz de Ayetel Kürsi'yi okurken, tabii ihlasla, samimiyetle de okumak lazım. Dilimizi buna alışık yapmak lazım. Namaz tesbihatını zaten cemaatte kıldığımızda yaparsak Ayetel Kürsi'yi okuyoruz. Ama bunun farkında, şuurunda olarak okumak lazım.
Evet.
Kendimiz kıldığımızda da dilimizi alıştırmak, yatarken, kalkarken, eve girerken, çıkarken vesaire Ayetel Kürsi'yi okumanın demek ki pek çok faydaları var. Bize kazandıracağı pek çok husus var. Efendim, tabii son olarak belki şunu söylemek lazım. Yani gerek Ayetel Kürsi olsun, gerek Kur'an-ı Kerim olsun. Okurken bunu sadakatle, samimiyetle, farkında olarak, şuurlu bir şekilde okumak çok önemli. Yani yoksa kuru kuruya ne dediğimizi bilmeden okumanın faydası elbette olacaktır ama diğerine göre daha az olacaktır. İşte bu Ayetel Kürsi'de El Hay El Kayyum isimlerinin efendim ismi azam olduğu şeklinde de rivayetler var ama ya bütün bunlarda insanın samimiyeti, sadakati çok önemli. İnsan ihlasla, samimiyetle okursa bunların tesiri olabilir. Samimiyet olmadığı zaman bunların tesiri az olur veya olmayabilir. Mevlana Hazretleri de Mesnevi'de efendim bir beytinde diyor ki yani eğer insan demek ki samimiyetle okursa okuduğumuz şey nedir? Yani fiziken baktığımız zaman nefes veriyoruz, nefes alıp veriyoruz. Ama bunun içine bir ruh mana katılırsa o farklı bir değer kazanır. Onun için Mevlana diyor ki Hes tesbihat buharı abukil murgı cennet şot zinefhi sıdkı dil. Yani senin toprak ve suyun buharı olan tesbihin neticede bedenen baktığımız zaman işte yediğimiz yiyecekten, sudan hayat buluyoruz, kudret, güç, kuvvet buluyoruz. Onunla Allah'ı zikrediyoruz, tesbih ediyoruz. Neticede senin diyor toprak ve sudan meydana gelen onların buharı olan tesbihin sağlam gönlün yani gönlün, kalbin iştirakiyle bir nefasıyla cennet kuşu olur. Demek evet. ki bu bedenen yaptığımız ibadetlere bir de kalbi gönlü eklersek Onlar cennet kuşu haline gelir. İnsanı manen kanatlandırır, ayaklandırır. Onun için hal sözden daha tesirlidir. İnsanın sözü elbette önemli ama işte o sözün gerisinde bir hal olması lazım. Efendim işte mesela insanların çoğu ismi azam işte diye bir bilinen, rivayet edilen şeylerle dua ettikleri halde ne dualarına icabet ediliyor ne o ismi azamdan bir netice hasıl oluyor. İşte bütün bunların özü, aslı demek ki gönül, kalp olacak, hal olacak ki efendim o söylenen sözün tesiri olsun, okunan Kur'an'ın tesiri olsun. Bu hususa da dikkat etmek gerekiyor. İşte özellikle işte Ayet-el Kürsi üzerinde durduk. Ayet-el Kürsi'nin demek ki insanın üzerinde manen çok büyük etkileri, tesirleri var. Ama işte onu okuyacak hassas bir gönül, hassas bir kalp, efendim manevi bir hal lazım ki sadece yoksa sadece dil ile okulup geçilirse onun tesiri çok sınırlı olur. Yani mutlaka onun da faydası vardır. Yani hiç okumamaktan, gafletle okumanın bile hiç okumamaya göre elbette faydası vardır ama asıl olan nedir, ideal olan nedir? İşte okuduğumuzu bilerek, şuurunda, farkında olarak, manasını düşünerek, kalbimizi, gönlümüzü işin içine katarak okursak o zaman tesir daha farklı olacaktır.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Özellikle son birkaç programdır Ayet-el Kürsi, Bakara suresinin içerisindeki bir ayet ve bizim özellikle Ayet-el Kürsi diye tabir ettiğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz kısmı beraber konuşmuş, tahlil etmiş olduk, incelemiş olduk, aynı zamanda konuşmuş olduk. Bu minvalde de hakikaten gerek Ayet-el Kürsi'nin faziletleriyle alakalı, gerek Ayet-el Kürsi'nin içerisinde geçen belki birçok ibarenin ve ifadenin anlamıyla alakalı bize çok kıymetli bilgiler verdiniz. Netice itibariyle de bu haftaki programımızda Ayet-el Kürsi'yi bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah bir sonraki programımızda da yine kaldığımız yerden devam ederiz. Bu sefer Bakara suresinin yine 285. ayeti ama özellikle bizim de kendisini Amener Resulü olarak tanımladığımız ve o şekilde bildiğimiz ve hasreten yatsı namazlarından sonra genellikle ve sünnet üzere çokça okuduğumuz kısma geçmiş oluruz. Oradan da inşallah bir sonraki programımıza devam etmiş oluruz.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızı kısaca bu şekilde özetleyecek olursak, Ayet-el Kürsi'den kalan kısmımızı tamamladık ve genel bir özetinden bahsedip netice itibariyle faziletleriyle ilgili de kısa bir bilgi vermiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda Amener Resulü'den devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.